zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta hayatı bayrama dönüştürmekten bahsedeceğiz. Malumunuz bayramlar özel ve güzel günler, öyle ki çocukların bayrama günler kala geriye doğru saymaya başladığı, yine yetişkinlerin günler öncesinden, hatta haftalar öncesinden hazırlıklara başladığı o özel zaman dilimleri. O güne yönelik özel tatlılar yapılır, evlerde temizlikler yapılır, yeni giysiler alınır, özellikle çocuklar için bayramlıklar alınır. Evler, giysiler, insanlar, her şey bayrama hazırlanır da, ama şöyle bir şunu da sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Yılda iki kez coşkuyla, özenle hazırlandığımız bayramlar kadar acaba hayatı bayrama dönüştürme noktasında hazırlıklarda da bulunuyor muyuz acaba biz insanoğlu olarak? Hayatı her birimiz bir koşturmaca telaş içerisinde yaşıyoruz. Her birimizin yetişmesi gereken işleri var, telaşları var, koşturmacası var. Kimi zaman sağlık sorunları, hastalıklar, engellilik ve benzeri sıkıntılar olabiliyor. Maddi manevi yine sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte bu koşturmaca arasında durup şöyle bir derin bir nefes alıp, bir soluklanıp, ben hayatı nasıl yaşıyorum ve nereye doğru gidiyorum, nereye doğru gitmek istiyorum, hayatı nasıl yaşamak istiyorum diye durup sormamız gerekiyor kendimize. Kim bilir, belki de bayramlar bunun içinde bir fırsat olabilir mi, ne dersiniz? Acaba şöyle bir kendimizi yoklamamız için, hayatı gözden geçirmemiz için, hayatımı bayrama nasıl dönüştürebilirim? Hayatımın geneline bayram coşkusunu, bayram tadını, bayram havasını nasıl yayabilirim diye düşünmemiz gereken özel zaman dilimleri olabilir belki de bu yönüyle bayramlar. Bayrama bu kadar hazırlık var da hayatı bayrama dönüştürmek için neler yapılabilir, ne gibi hazırlıklarımız olabilir, hayatı bayrama nasıl dönüştürebiliriz? Bununla ilgili bugün biraz kafa yoralım istiyorum hep birlikte. Bakın, yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatlarımızı aydınlatmaktan, yüreklerimizi aydınlatmaktan bahsediyor. Belki de hayatı bayrama dönüştürmenin yollarından biri de işte bu kavramdan geçiyor. Yüreklerimizi aydınlatmak. Öyle ki bazılarımıza göre hayat o kadar karanlık bir kuyuya dönüşmüş ki son derece ağır bir yük haline getirmişiz hayatı kendimize. Belki bu noktada itiraz sesleri yükselebilir dinleyenler arasından, diyebilirsiniz ki hayır, biz hayatı kendimize yük olarak, yüke çevirmedik, yük olarak algılamıyoruz ama hayatın kendisi ağır. Evet, doğru, bu cümlenin, bu ifadenin de mutlaka bir gerçeklik payı var. Ama biz hayata nasıl bakıyorsak inanın öyle görmeye başlıyoruz. Hazreti Adem böyle düşünseydi Havva'sına kavuşabilir miydi acaba, ya da sonrasında cennetine ulaşabilir miydi? Ya da Hazreti Yusuf böyle düşünseydi kardeşleri tarafından itildiği karanlık kuyudan dışarı çıkabilir miydi? Yine Hazreti Yunus böyle düşünseydi yutulduğu o balığın karnından kurtulabilir miydi acaba? Ya da Hazreti İbrahim böyle düşünseydi Nemrut'un ateşinden yanmadan, küle dönüşmeden çıkabilir miydi? Bir gül bahçesine dönüşebilir miydi o ateş çukuru? Şöyle bir geçmişten günümüze doğru düşünürsek, insanlık tarihinden bu yana insanoğlunun geçirdiği tecrübeleri, o hayat serüvenini, hakikaten sıkıntılar hayatı kimi zaman karanlık bir kuyu olarak görmemize sebep olabilecek kadar yoğun olarak yaşanmış bu dünya hayatında. Ama hiç mi güzellikler olmamış? Muhakkak ki güzellikler de olmuş. Bakın, her birimiz sabah kalktığımızda bir telaşla kalkıyoruz, değil mi? Eğer o gün iş günüyse ya da okul günüyse, ya da belki çalışan ya da okula giden biri değilsinizdir ama evinizde kendi dünyanızda bir koşturmanız, bir telaşınız vardır. Kalktığımız uyandığınız andan itibaren özellikle saatin ya da alarmın sesini duymamış biraz da gecikmişsek büyük bir panikle, büyük bir koşturmacayla yataktan adeta fırlayarak kalkıyoruz ve güne böyle bir telaşla başlıyoruz. İşte 1-0 yenik başlıyoruz aslında o günkü güne ve hayata. Oysa ki şöyle biraz sakin bir şekilde kalkıp bugün de güneşin doğduğunu, o gün de güneşin doğduğunu düşünüp, güneş bugün benim için de doğdu diyebilsek, bugün benim için yeni bir gün daha başladı, yeni bir fırsat daha başladı, yeni bir güne daha uyandım diyebilsek, ya da şöyle düşünsek, belki de o gece dünya genelinde düşündüğümüzde yüzlerce, binlerce insan hayata veda etti o gece. Belki bir kalp krizi, belki bir trafik kazası, belki başka bir sebeple o dünyadan binlerce, yüzlerce insan ayrılmış oldu, hayata veda etmiş oldu. Ama ben hala hayata devam ediyorum. Milyonlarca insanın öldüğü bir haftanın, bir ayın sabahında, bir günün sabahında ben çok şükür ki bugün sağ olarak uyandım diyebilsek, farklılıkları bir gözden geçirebilsek, farkındalıklarımızı bir sıralayabilsek belki o gün, o güne daha farklı başlama şansımız olacak. Yine diyebilsek ki o gece kim bilir belki pek çok trafik kazası oldu, pek çok hastalık oldu, pek çok insan gecesini acillerde, hastanelerde geçirmek zorunda kaldı. Ben bu sabah güne sağ salim uyandım, bugüne de çok şükür diyerek güne başlayabilsek. Ya da mezarlıkları, kabristanları düşündüğümüzde, şu dünya üzerine kimler geldi geçti, dünyada kimler yaşadı, kimler tekrar vefat etti, süresini doldurdu, göçtü, gitti bu dünyadan. O yaşam serüvenini, insanlık tarihinin yaşam serüvenini bir düşünebilsek, bakın kimler gitti, kimler kaldı geriye bu dünya üzerinde. Bunun bir çetelesini tutmaya çalışsak, belki de o zaman kendimizi daha şanslı görmüş olacağız. Ve yine o gün güne başladığımızda yüzümüzü yıkarken, saçımızı tararken, giyinirken, kendimize çeki düzen verirken, o hazırlıklarımızı yapıp evden çıkacakken şöyle aynaya bir baktığımızda Rabbim beni bir insan olarak yarattı. Bu dünyada pek çok canlı içinde ben bir insan olarak dünyaya geldim. Düşünebiliyorum, akledebiliyorum, gülümseyebiliyorum, sevebiliyorum. Yerine göre üzüldüğüm anlar olsa da mutlu olabiliyorum diyerek bunun farkına varabilsek ve aynadaki kendimize bir gülücükle, bir tebessümle hayata, o günkü güne devam etsek belki günümüz inanın çok daha farklı bir seyir izleyebilir. Ama biz neler yapıyoruz? Sabah kalktığımız andan itibaren o gün yapacaklarımızı adeta kendimize zorunlu kılıyoruz. Yani bugün şunları yapmak zorundayım diyoruz. Evet, hayat içerisinde zorunda olduklarımız, yapmak zorunda olduğumuz şeyler var ama aslında bunların bir kısmı da tercihlerimiz. Tercihlerimizi biz zaman içinde zorunluluklara dönüştürüyoruz ve kendimize adeta bir pranga ediniyoruz o yaptıklarımızı. Bunlardan, yaptıklarımız içerisinden keyif almaya çalışabilsek hayat çok daha güzel olurdu. İşte belki o zaman hani programın başında dediğimiz gibi hayatı bayrama dönüştürebilme çabasında bu gayrette belki adım atmış, yol almış olurduk. Aslında umudun olduğu her yerde mutlaka geleceğe dair planlar, programlar da var. Umut ışıkları hiçbir zaman aslında tümüyle sönmüyor. Her halimizi gören ve bilen biri var. Öyleyse umutlanmak lazım. Öyleyse Hazreti Yusuf'u karanlık kuyuda bulup kurtaran bizi de güçlüklerden kurtarabilir. Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtaran bizi de iç karanlığımızdan kurtarabilir. Hazreti İbrahim'i Nemrut ateşinden kurtaran bizi de o yanıp tutuştuğumuz telaşlardan, ateşlerden kurtarabilir. Belki de böyle bakmak lazım. Çünkü şu hayatta çaresizlik diye bir şey yok aslında. Çare bulma ümidini yitirip kendini çaresizliğe mahkum edenlerimiz var. Hayatı bayrama dönüştürmek kolay değil belki ama bunun için işte biraz kafa yormak lazım. Biraz da gönüllerimizi, yüreklerimizi aydınlatmak lazım. Hayatı bayrama dönüştürmenin yollarından biri de kimi zaman başkalarının mutluluğuna vesile olmaya çalışmak. Bakın, güzel bir hikaye var. Hikayenin ardından yorumla devam edeceğiz bu konuyu ama önce bir hikayeye kulak verelim. Ardından hayatı bayrama dönüştürme noktasında başka neler yapılabilir? Yine biraz daha kafa yormaya gayret edelim. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet de oldukça fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan içinde yeterli sayılırdı. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Bir koltuk değneği kullanmaktaydı çocuk, hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmiş gibiydi. Bir müddet öyle durdu kaldı çocuk. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp "Küçük!" diye seslendi. "Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika." Çocuk ona dönerek "Gerçekten çok güzeller!" diye tebessüm etti. "Ama benim bir bacağım doğuştan eksik." "Bence önemli değil ki bu!" diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı ya da vicdanı," dedi adam. Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adam ise konuşmayı sürdürdü. "Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsaydı," dedi. Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp "Anlayamadım," dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit," dedi adam. "Eğer vicdanımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklarımız yoksa problem değil," dedi. "Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla eğer sabrederlerse daha fazla mükafatını görecekler," dedi. Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar sanki hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek "Baktığın ayakkabı," dedi, "sana çok yakışır. Denemek ister misin?" Çocuk başını yanlara sallayıp "Üzerinde 30 lira yazıyor," dedi. "Almam mümkün değil." "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz düşünüp "Ayakkabının diğer teki ne işe yarayacak ki o zaman? Onu kim alacak?" dedi. "Amma yaptın ha," dedi adam. "Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım." Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek "Üstelik de öğrencisin değil mi?" dedi. "Evet," dedi çocuk, "ikiye gidiyorum. Hatta üçe geçtim sayılır." "Tamam işte," dedi adam. "5 lira da öğrenci indirimi yapsak geri kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti," dedi adam. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. Ve çıkarttığı eskiyi göstererek "Benim satış işlemim bitti, benden bu kadar," dedi. "Sen de bana bunu satarsan çok memnun olurum." "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye kekeledi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere. Eski bir ayakkabı para eder mi ki hiç? "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş," dedi adam. "Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eski ise o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder," dedi. Küçük çocuk ard arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüyalardan biriydi bu. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek "Bana göre 20 lira yeterli," dedi. "İndirim mevsimini başlattınız ya." Adam onu kıramayıp parayı aldı ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu adamın. Eğer bütün mallarını bir günde satsa belki bu kadar mutluluk duyamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki bu kez koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip "Babam haklıymış," dedi. "Sakat olduğun için üzülmene gerek yok," diyordu da ben hiç anlamıyordum. Meğer ne kadar da haklıymış," dedi çocuk. Evet, bir adamla bir ayakkabıcıyla çocuğun hikayesini paylaştık sizlerle. Bu hikayeyi paylaşmadan önce demiştik ya, bazen de hayatı bayrama dönüştürmenin yollarından biri bir başkasının mutluluğuna vesile olmaktır diye. İşte bunu gösteren, bunu anlatan, bunu yansıtan güzel bir hikayeydi sizlerle paylaştığımız. Bazen bir acı geçirip bir acının deneyiminden pay çıkaran bir insanın söyledikleri o kadar etkili olabiliyor ki. Bakın, kanser hastası bir bayanın tavsiyelerine kulak verdiğimizde hayatı yeni baştan sanki yaşama şansınız oluyor. Onun bu tavsiyelerine bir kulak verelim. Ardından bu tavsiyelerin ne kadarını biz yapabiliyoruz ya da yapmalıyız, o konu üzerinde de bir düşünelim isterseniz. Bakın, kanser hastası olan bir bayanın tavsiyeleri arasında neler var? Diyor ki, hayatımı yeniden yaşayabilseydim eğer, hastayken yatağa girer, dinlenirdim. Ben olmadığım zaman her şey kötüye gidecek, işler yarım kalacak, sonra bu işlerin altından kalkamam diye düşünmezdim. Gül şeklindeki pembe mumu saklamaz yakardım ve çok güzel diye bir kenara ayırdığım ajandayı mutlaka kendi cümlelerimle doldururdum. Yerler kirlense, masa örtüm lekelense bile daha çok arkadaşımı akşam yemeğime davet ederdim. Oturma odasında televizyon seyrederken patlamış mısır yer, yerler leke olacak diye korkmazdım. Bana gençliğini anlatmaya çalışan dedeme daha çok vakit ayırırdım. Kocamın sorumluluklarını daha çok paylaşırdım. Saçım bozulmasın diye arabanın camının açılmasını önlemezdim. Eteğimin lekelenmesine aldırmadan çimlere otururdum. Televizyon seyrederken daha az, hayata bakarken daha çok ağlar ve daha çok gülerdim. Ömür boyu garantilidir denilen hiçbir şeyi satın almazdım. Çünkü benim ömrümün garantisi yoktu ki. Hamileliğimin bir an önce sona erip doğum yapmayı dilemek yerine hamile olduğum her anın tadını çıkarır ve içimde bir canlıyla birlikte bir arada yaşamanın ne kadar mucizevi bir şey olduğunu daha iyi idrak etmeye çalışırdım. Çocuklarım beni öpmek istediklerinde asla "önce git ellerini yüzünü yıka sonra gel" demezdim. Onlara "daha çok seni seviyorum" der, onlara "belki bundan daha çok özür dilerim" derdim. Ama başka bir hayat verilseydi en çok yapacağım şey her dakikasını değerlendirmek olurdu. Dikkatle bakmak, gerçekten görmek, gerçekten yaşamak, vazgeçmemek, küçük şeyler için şikayetten vazgeçmek. Bana benzemeyenler, benden daha çok şeye sahip olanlar ve kimin ne yaptığı beni ilgilendirmezdi eğer bir daha dünyaya gelebilecek olsaydım. Bunun yerine ilişkilerimi güçlendirmeye çalışırdım. Sahip olduğunuz ruhsal, fiziksel ve duygusal her şey için şükredin. Tek bir hayatınız var ve bir gün sonra sona eriyor. Umarım her gününüzü değerlendirirsiniz diyor. Kanser hastası olan ve kanser rahatsızlığı da artık son evreye gelmiş ve yaşamından ümidi kesilen bir bayanın tavsiyeleriydi bunlar. Şimdi belki şunu sormak gerekiyor kendimize, illaki bir hastalık tanısı konması mı lazım hayatta yaşadığımız her günün kadrini, kıymetini bilebilmek için? İllaki birilerinin bize ya da bir yakınımıza "şu kadar ömrü kaldı, en fazla şu kadar ay yaşar, şu kadar gün yaşar" ya da "hadi bir yıl, iki yıllık ömrü kaldı, şu kadar yaşayabilir" demesi mi gerekiyor acaba günümüzün, anımızın kadrini, kıymetini bilebilmek için? Bakın, işte az önce paylaştık, kanser hastası olan bir bayan. Artık bu hayat için belki çoğu zaman gerekli gördüğümüz pek çok şeyin üstünü çizmiş. Bunları yapmazdım ama yerine daha güzel, daha önemli, daha değerli şeyleri yapardım diyor. İşte bazen başkalarının acılarından kendi payımıza dersler çıkarabiliyoruz. Belki bir insan için artık ümit bitmiştir, onun için artık yaşama şansı kalmamıştır ama onun hayatından, onun deneyimlerinden tecrübe eden bir başkası için belki yeni bir kapının aralanmasına, yeni bir sayfanın açılmasına daha fırsat vardır. Hayattaki sıkıntıları küçültmeye, güzellikleri büyütmeye ve çoğaltmaya çalışmak, yüreklerimizi aydınlatmak, hayata farklı pencerelerden bakmaya çalışmak, işin bir boyutuydu. Şuraya kadar belki çok açık olarak söylemediysek de paylaştığımız hikayelerden çıkaracağımız ana temalar galiba bunlardı. Biraz bakış açımızı değiştirsek, biraz hayata farklı bakmaya çalışsak, biraz da sahip olduklarımızın farkındalığını geliştirmeye çalışsak, yani sahip olduklarımıza dair farkındalık geliştirmeye çalışsak, o zaman galiba biraz daha özel, anlamlı ve farklı kılacağız hayatlarımızı. Bayramlar, özel günler, peki bayram dışında geriye kalan günlerin hiç mi önemi, değeri, kadri, kıymeti yok? Olmaz mı? Aslında her bir gün, güneşin bizim için de doğduğu her bir gün bizim için özel bir gün olmalı, öyle olmalı. Ama biz yaşarken hayatı sıradanlaştırmaya o kadar alışmışız ki çoğu zaman o bize bir gün daha verilen nimetin çoğu zaman farkına varmıyoruz. Oysa ki güneş yarın benim için doğacak diye bir garanti yok. Ya da sizin için güneş yarın, ertesi gün, bir sonraki haftaya kadar doğacak diye bir garantimiz var mı? Yok. Ama biz güneşin her doğduğu günü sanki baştan peşin peşin bize verilmiş bir çek, bir senet gibi kabul ettiğimiz için sadece yeni doğan bir gün değil, sadece güneş değil, sahip olduğumuz tüm nimetleri, tüm güzellikleri böyle değerlendirdiğimiz için hayatın ve hayattaki güzelliklerin farkına varamıyoruz. Hayatı sıradanlaştırıyoruz. İşte bayramlar belki de bu yönüyle bize bir hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki, ey insan, bak yıl içerisine serpiştirilmiş özel günler var. Bu özel günlere hazırlanıyorsun. Bu özel günler için çaba sarf ediyorsun. Temizliğinden tatlısına, ikramına, bayramlık giysilerine kadar hayatında bir coşku, bir farklılık, bir farkındalık oluşuyor. O halde şöyle bir düşün. Hayatın tamamı senin için bayrama dönüştürülemez mi? Sadece yıl içerisinde iki kez midir acaba hayatın farklılığı, güzelliği? Belki de bayramlar hal diliyle bize bunu söylemek istiyor da biz insanoğlu bunun farkına varamıyoruz, idrakine varamıyoruz. Evet, bakın, idrakine varamadığımız pek çok şey var aslında. Bununla ilgili yine güzel bir hikaye var. Hikayeyi önce sizlerle paylaşalım. Ardından hem bu hikayeye dair hem de hayatı bayrama dönüştürmeye dair neler yapılabilir düşünmeye devam edelim. Büyük kentlerin ve iş dünyasının gürültülü atmosferinden yorgun düşen çok zengin bir Amerikalı sanayici, tatil amacıyla Meksika'nın küçük, temiz, gürültüsüz bir balıkçı kasabasına gitmiş. Bir sabah rıhtımda yürüyüş yaparken tuttuğu birkaç kasa balığı, şarkılar, türküler eşliğinde gülü oynaya satan orta yaşlı bir balıkçı dikkatini çekmiş. "Merhaba balıkçı," demiş yaklaşarak. "Bu sabah fazla balık tutamamışsın." "Tutabilirdim," diye cevap vermiş Meksikalı balıkçı. "Lakin bunun için daha uzun süre denizde kalmam gerekiyordu." "E kalsaydın o zaman, daha önemli bir işin mi var yoksa?" "Evet, karımı ve çocuklarımı alıp parka götüreceğim. Karımla birlikte küçük oğlumuzu salıncakta sallayacağız. Öğle yemeğini tanıdığım bir balıkçı lokantasında hep beraber yiyeceğiz. Sonra ormanda yürüyeceğiz. Akşam olunca da evimize döneceğiz. Ben karım için gitar çalarken, karım küçük bebeğimize ninniler söyleyecek. Bunlar benim açımdan çok önemli işler," demiş. "Ama bütün bunları daha sonra da yapabilirsin dostum. Bugün ve sonraki günler bütün gücünle balık tutmalıydın," demiş sanayici. Meksikalı balıkçı şaşkın şaşkın Amerikalı iş adamına bakmış. "Neden?" diye sormuş. "Neden karım ve çocuklarımla gül gibi geçinip gidiyoruz işte?" "Olur mu öyle şey?" diye kızmış Amerikalı. "Hayat geçinmekten ibaret değil, daha başka şeyler de var." Balıkçı daha beter şaşırmış. "Başka ne var ki?" "E zengin olmak var," demiş Amerikalı iş adamı. "Bak sana anlatayım." Balıkçının yanına çömelmiş ve anlatmaya başlamış. "Bence balık tutmaya daha çok zaman ayırmalısın. Daha çok balık tutup daha fazla para kazanarak tekneni büyütmelisin." "E sonra?" demiş adam. "Sonra büyük tekne sayesinde daha çok balık tutmaya başlarsın, daha fazla kazanırsın. Kazandığınla radar, sonar gibi modern cihazlar satın alır, eğitimli personel çalıştırırsın." "Ee?" diye sormuş balıkçı. "Daha sonra?" "Zaman içinde birkaç balıkçı filon olur," diye devam etmiş Amerikalı zengin büyük bir heyecanla. "Derken şirketleşirsin. Sırası geldiğinde büyük bir reklam kampanyasıyla şirketlerini halka açarsın. Eline geçecek parayla holding kurarsın. Tekel oluşturup kendi iş alanının kralı olursun. Dünyanın her tarafına balık ve balık ürünleri satarsın. Balıkçının gözleri aval aval açılmış. Amerikalı'nın anlattıklarını takip etmekte zorlanıyormuş. O susunca çekine çekine sormuş. Peki ama bütün bunları neden yapmak isteyeyim ki? Nedeni para demiş Amerikalı. Çok paran olur, milyon dolarlarla oynarsın. Peki sonra diye sormuş balıkçı. Amerikalı biraz düşündükten sonra cevaplamış balıkçının sorusunu. İşler iyice yoluna girip adam akıllı zengin olduktan sonra istersen kendini emekliye ayırır, küçük, temiz, gürültüsüz bir balıkçı kasabasına yerleşirsin. Artık keyfin çektikçe denize açılır, sadece zevk için balık tutarsın. Kalan zamanını da karına ve çocuklarına ayırırsın. Onları parkta, ormanda gezdirirsin. Akşamları karına gitar çalıp mutlu olursun, demiş. Kendinden emin bir tebessüm eşliğinde balıkçıya dönmüş. Nasıl ama, güzel bir hayat projesi değil mi? Diye de eklemiş. Balıkçı bıyık altından gülümsemiş. Ben zaten öyle yapıyorum demiş. Amerikalı milyardere mutluluğumu neden yıllar sonrasına erteleyeyim ki? Diye sormayı da ihmal etmemiş. Değerli dinleyicilerimiz, çoğumuz mutluluğu uzaklarda arıyoruz. Oysa ki çoğunlukla burnumuzun dibinde keşfedilmeyi bekliyor mutluluk. Ve yine çoğumuz mutluluğu sonraki yıllara erteliyoruz. Şu olursa mutlu olurum, okulu bitirirsem mutlu olurum, evlenirsem mutlu olurum, işe girersem mutlu olurum. Velhasılı kelam, bu mutluluğu biz erteledikçe erteliyoruz. Oysa ki mutluluk belki de hemen yanı başımızda, belki de hemen yaşadığımız an içerisinde. İşte bu sebeple dem bu demdir, an bu andır demek gerekiyor aslında. Hayatı kaba saba yaşamak yerine bir sanatkar duyarlılığı için içinde yaşamak, çözümsüz zannettiğimiz pek çok sorunu da çözebilir aslında. Belki de mutluluk elimizdekini fark etmek ve bu yönüyle baktığımızda belki de ailenizle bir yemek yemek mutluluk, sevmek, sevilmek mutluluk, başkasına yardım etmek ya da yardım almak da bir mutluluk, paylaşmak mutluluk, okumak, yazmak, dinlemek, dinletmek mutluluk, belki işe gitmek, o hani her gün işe gitmekten bıktığınız yere gidebilmek de belki kimine göre bir mutluluk. Aslında mutluluk tanımını, mutluluk sıralamasını çoğalttığımızda hayatı bayrama dönüştürmenin yollarını da çoğaltmış oluyoruz bu gidişle. Evet, bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Haftaya görüşünce, buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Dünya Hali. (Gülüyor)